Ayrım 12. Evrenden torpilim var. Aykut Oğut. Sayfa 179. Kendine güvensizlik ve sürekli başkalarının onayını istemek. Halk arasındaki tabiriyle yalakalık. Yine son derece sık görülen ego oyunlarından biri de sizi kendinize güvensiz hale getirmektir. Ben beceremem. Çocukken alınabilecek en kolay kararlardan biridir. Hatta ben beceremem grip salgını gibi son derece hızlı bir şekilde yayılmaya bile başlayabilir. Birçok farklı şekilde görünebilen ben beceremem virüsünün varlığını tespit etmek son derece kolaydır. Aşısı henüz bulunamamış olmakla birlikte biraz üzerinde çalışarak yatağa düşmeden iyileşebilirsiniz. Bizde nerede o şans? Ne bileyim, olmuyor işte. Sence yapabilir miyim? Yok abi, o işte hayatta olmaz. Tabii o adamla çıkacak, benimle çıkacak hali yok ya. Acaba bana bu sene prim verirler mi? Eğer bu cümlelerden birini ya da benzerini kurduysanız, sizde de kendine güvensizlik bir şekilde var demektir. Kendine güvensizlik dediğimiz şeyin altında gerçekten yatan duygu ben hak etmiyorumdur. Sadece para ya da işle ilgili olanlardan bahsetmiyorum. Çok basit anlarda bile ben hak etmiyorum duygusu açığa çıkabilir. Bilgisayarda bir şey yapıyorsunuz ve beceremediniz. Ay ben anlamıyorum bu bilgisayarlardan ya, of. Şu an size son derece normal gelen bir cümle kurdunuz. Koca bilgisayar bu. İcat etmek için yüzlerce mühendis geceli gündüzlü çalışmış. Ben kimim de bunu anlayacağım yahu? Ama işin aslı öyle değil. Siz bu cümleyi kurarken asıl söylediğiniz tam olarak şöyle. Ben bilgisayarlardan anlamayı hak eden biri değilim. Akıl dağıtılırken bana kalmamış. Çok daha genel konuşayım. Yapamadığınız her neyse, yapamamanız için her ne mazeret öne sürüyorsanız sürün. O işi yapan insan olmayı hak ettiğinize inanmadığınız için yapamıyorsunuz. Gelin cümlelerimizi biraz açalım. Bizde nerede o şans? Başkaları, yani o işi yapanların bunu becermesinin tek nedeni var, şans. Ben de şans olmadığı için yapamıyorum. Biraz şans olsa canını okurum ortalığın, ama yok işte. Kusura bakmayın ama maalesef şans diye bir kavram evrende henüz yok. Siz isterseniz inanmaya devam edin. İyi şanslar. Ne bileyim, olmuyor işte. Ah canım, yazık. Deniyor deniyor ama bir türlü beceremiyor. Hadi biri garibana yardım etsin. O kadar çok duydum ki deniyorum ama olmuyor lafını. Söyleyenleri bir araya toplasak küçük çaplı bir ülke kurabiliriz. Bakın, denemekle ilgili hocamın çok güzel bir testi var. Masanın üzerine bir kalem koyun. İki elinizi masanın üstüne, kalemin sağına ve soluna koyun. Üçe kadar sayın ve kalemi elinize almayı deneyin. Lütfen okumaya devam etmeden önce bunu yapın bunu. Kalem elinizde sırıtarak okumaya devam ettiğinizi görebiliyorum. Ben size kalemi elinize alın demedim, deneyin dedim. Hadi şimdi tekrar kalemi masanın üzerine bırakın. Elleriniz masanın üzerinde, kalemi elinize almayı deneyin. Yine kalem elinizdeyse sizi sövmekten başka çarem kalmayacak. Size kalemi alın demiyorum, deneyin diyorum. E Aykut, sen de bokunu çıkartma. Ne demek alın demiyorum, deneyin diyorum. Ulan kalemi ya eline alırsın ya da almazsın. Kesinlikle haklısınız. Denemek diye bir şey dünya var olduğundan beri yoktu. Bundan sonra da olmayacak. Bir şeyi ya yaparsınız ya da yapmazsınız. Deniyorum, olmuyor, yapmıyorum. Deniyorum, olmuyor, yapmayı istemiyorum. Siz isterseniz denemeye devam edin. İyi şanslar. Sence yapabilir miyim? Sorduğunuza göre muhtemelen cevap hayır. Hayır, yapamazsınız. Yapabilecek olsaydınız sormazdınız, yapardınız. Duymak istediğiniz ya "Aa şekerim, tabii yaparsın." ya da "Vallahi bana zor gibi görünüyor. Ben olsa yapamam." İki şekilde de kendinizi haklı çıkartmanın bir yolunu arıyorsunuz. İki arada bir derede, yani deneme noktasındasınız. Yok abi, o iş hayatta olmaz. Olabilecek gibi olsa ben yapardım. Ben yapamadığıma göre, bende bir hata olmaması gerektiğine göre bütün hata işin kendisinde. İşin yapılabilirliğinin olmaması sizin kendinize güvensizliğiniz ihtimalini tamamen ortadan kaldıracaktır. Siz de kendinize %100 güvenen bir insan olduğunuza göre o iş aslında yapılması imkansız bir iştir. Umarım egonun sizi ne güzel ikna ettiğini görüyorsunuzdur. Tabii o adamla çıkacak. Benimle çıkacak hali yok ya. Niye? Sen uzaylı mısın? Yoksa kendine son derece güvensiz biri misin? Kendinizi bu kadar bile bile yerin dibine nasıl batırabiliyorsunuz? Bir de bunu sanki delikanlıkmış gibi etrafa duyurmaktan da gurur duyuyorsunuz. Evrene ne kadar yetersiz olduğunuzu avaz avaz bağırıp sonra da merak ediyorsunuz niye bu kadar yetersiz olduğunuzu. En son aşamadaysa artık bir takım şeyler için çok geç olduğunu hissedip güzelim atasözlerimizden birine sığınıyorsunuz. Kör eşeğin bile alıcısı olurmuş. Siz kör eşek olmayı kabul ediyorsanız ben size alıcı bulurum, hiç merak etmeyin. Acaba bana bu sene prim verirler mi? Eğer gerçekten kendinize güveniyorsanız, prim alacak şekilde çalıştıysanız neden vermesinler? Bu cümlenin tercümesi aslında şöyle bir şey. Prim alacak kadar çalışmadım ama idare ederim. Yaptığım hataları ya da tam olarak yapmadığım işleri göz ardı ederlerse primi alırım. Yok etmezlerse prim alamam. Problem. Kendime güvenmiyorum. Yapmak istediğim birçok şey var ama becerebileceğimi sanmıyorum. 1. Sizi bu noktaya getiren muhtemel ego oyunları. Çocuklukta alınan karar. Bugüne kadar gözlemlediğim iki türlü kendine güvensizlik var. Biri bariz olanı, sizin de kabul ettiğiniz. Diğeri ise sizin bildiğiniz ama çok başarılı bir maskeyle sakladığınız. Daha doğrusu sakladığınızı sandığınız. Eğer ilk gruptaysanız işiniz çok kolay. İkinci grubun üyelerinden biriyseniz, ben öyleydim, önce kendine güvensiz olduğunuzu kabul etmeniz gerekecek. Bunu gazetelerde yayınlatmanıza gerek yok. Sadece evde kendi kendinize kabul edin yeter. Size kötü bir haber vereyim. Siz istediğiniz kadar saklamaya çalışın. Etrafınızdakiler sizin ne mal olduğunuzu çok iyi biliyorlar. Şöyle bir mantıktan yola çıkalım. Kendinize gerçekten güvendiğiniz bir konuda, o konu açıldığında ne olduğunuzu 25 defa tekrarlama ihtiyacı duymazsınız. Eğer cümlelerinizde sık sık bir şeyi tekrarlıyorsanız bu bir tek anlama gelir. Kendinizi ikna etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu kuralı öğrendiğinize göre etrafınızdakileri daha iyi dinlemeye başlayın. Bakın neleri defalarca tekrar ediyorlar. Tekrarlanan cümlelerden karşıdakinin seceresini o kadar güzel çıkartabilirsiniz ki. Ben aslında kıskanç bir adam değilim yahu. Kendime güveniyorum. Yani kıskanç bir adam olsam kız haklı ama kıskanç değilim. Ben kıskanç olmadığım için bozuluyor zaten. Anladık, kıskanç değilsin. O zaman niye habire tekrar ediyorsun? Öğrencilerime verdiğim bir örneği sizlerle de paylaşayım. Diyelim sokakta yürürken 7-8 yaşlarında bir çocuk yanınıza yaklaştı ve "Abi para ver ya yoksa seni döverim." dedi. Şöyle bir baktınız. Elinizin tersiyle itseniz ikiye ayrılacak kadar cılız biri olan. Ne yaparsınız? Hadi evladım git işine. Annen baban yok mu senin yahu? Gülersiniz. Ya da aldırmadan yürümeye devam edersiniz. Şimdi aynı senaryoda küçük bir değişiklik yapalım. Kahramanımız 7-8 yaşında değil, 30 yaşlarında ve oldukça iri yapılı olsun. Aynı sokaktasınız. Birdenbire yanınıza yaklaştı ve "Para ver yoksa döverim." dedi. Bu arada söylemeyi unuttum. Boyu da sizden uzun. Şimdi yapacaklarınız bir öncekinden çok farklı olacaktır. Belki yine yürüyüp gitmeyi tercih edeceksiniz ama peşinizden geliyorsa polis çağırmakla tehdit edersiniz. "Döverim ulan seni." dersiniz. "Ben kara kuşak sahibiyim." Artık ne derseniz ya da yaparsınız bilmem ama korkacağınız kesin. İlk örnekte hiçbir şey bile yapmaya gerek duymayacak kadar sakin kalabilirken, ikinci örnekte ispatlamanız gereken bir şeyler olduğu için, hatta belki de sahip olmadığınız ve varmış gibi göstermeniz gereken şeyler, bir takım ispat yöntemlerine başvurursunuz. Amacınız artık karşı tarafı ikna etmeye yöneliktir. Aynı şey arkadaşlarınızla olan sohbetlerinizde bile geçerli. Ego sizi yetersiz olduğunuza ikna ettiği an siz karşı tarafı ve dolaylı olarak kendinizi yeterli olduğunuza ikna etmeye çalışırsınız. Bakın eskiden ben bu işi nasıl yapardım. Los Angeles'a yeni taşındığım sıralarda hala garson olarak çalışıyordum. O ana kadar New York'ta hatırı sayılır oyunculuk işleri yapmış olmama rağmen egomun ikna gücü sayesinde kendime olan güvensizliğim devam ediyordu. O sıralar yeni biriyle tanıştığımda önce onları dinler ve kim olduklarını anlamaya çalışırdım. Eğer karşı taraf benim kafama göre benden daha az başarılı bir durumdaysa normal sohbetime devam ederdim. Yok, eğer benden daha başarılı oldukları hissine kapıldıysam hemen bir yolunu bulur ve sorulmadığı halde kendi başarılarımdan güya hiç çaktırmadan bahsetmeye başlardım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben oyuncuyum. Ne güzel. Hangi filmlerde oynadınız? İsa'nın hayatını oynadığım bir film vardı. Şu Chapman ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan film. Yok, seyretmedim. Ben aldım ödülü. Soru işareti. Yani çok önemli değil tabii. Belki filmi hatırlarsınız diye söyledim. Los Angeles Times'da haber yaptı beni. Tebrikler. Şimdi ne yapıyorsunuz? Gelen projeleri değerlendiriyorum. Ne projesi? Ne geleni? Hala garsonum. Sana kim sordu ödül aldın mı diye? Adam sana hiç gazete haberin çıktı mı diye de sormadı. Söylediklerimin hepsi doğru. Yalan değil. Ama o an kimse sormadı. Ama ben kendimi ispatlamak zorunda hissettim. Neden? Çünkü kendime olan güvenim yerlerde sürünüyordu. İşte siz de bu durumda gizli kendine güvensizlerdenseniz bir an önce bunu kabul edin. Eğer ettiyseniz devam edelim. Yine uzun seneler önceki bir olayın sonuçlarını yaşıyorsunuz. Belki. Bir gün mutfakta annenize yardım etmek istediniz. Ocakta pişen yemeğe doğru yöneldiniz ve o sırada anneniz sizi korumak için "Dur hayatım, şimdi dökersin sen onu. Sen git içeri kardeşinle oyna," dedi. Karar. Ben hiçbir şey beceremiyorum ve annem de bunu biliyor. Verilen ev ödevi gereği bir resim çizdiniz. Resminizde güneşi maviye boyadınız. Evdekilere büyük bir zevkle resmi gösterdiniz ve size "Aa, güneş hiç mavi olur mu evladım? Bu ne böyle?" dediler. Sizin de yaşınız Picasso böyle çizerek dünya çapında bir ressam oldu demeye uygun olmadığı için onlara inandınız. Karar. Ben resim yapmayı bile beceremiyorum. Bak annem ve babam beğenmiyor beni. Kilolu bir çocuktunuz ve aileniz sizinle inek diye şakalaşıyordu. Amaçları sizi kırmak değildi. O zamanlar şaka henüz kakaya dönüşmemişti o kadar. Karar. Ben normal değilim. İnek gibi bir yaratığım. Çirkinim. Hiç abarttığımı sanmayın. İşte bu benim güvensizliğimin nedenlerinden biriydi. İlkokulda bir hocam vardı. Çok tatlı ve sakin bir kadındı. 5 yıllık ilkokul eğitimimde sadece bir kere bağırdığını duydum. Mustafa Kemal isimli biri vardı sınıfta. Hayal meyal hatırlıyorum çocuğu. Tek aklımda kalan okulun yakınlarında bulunan bir apartmanın kapıcısının oğlu olduğuydu. O gün her ne olduysa Mustafa bizim hocayı çileden çıkarttı. Hocamın Mustafa'ya nasıl bağırdığını cümle cümle hatırlıyorum. Senden ne köy olur ne kasaba. Bir de adını Mustafa Kemal koymuşlar. Sen kim? Mustafa Kemal olmak kim? Senden ancak kapıcının oğlu Kemal olur. Belki ilkokul hocanız size bir hiç olduğunuzu söyledi. Hayatta hiçbir bok olamayacağınızı da eklemeyi ihmal etmedi. Karar. Hocam bile beni beğenmiyorsa kim beğenecek? Ben zavallı bir kapıcı oğluyum dediniz. Eğer Mustafa bugün kendine güvensiz, bir baltaya sap olamadığını düşünen, zar zor geçim şartları içinde bir hayat yaşıyorsa hiç şaşırmam. O günle ilgili ne karar aldıysa onun sonuçlarını yaşıyor. Bir şiir yazdınız. Çocukluk hali, bir dergide yayınlanmış bir şiirden etkilenmiş ve kısmen kopyalamış olabilirsiniz. Sizi kendi şiirinizi yazmaya teşvik edecekleri yerde hırsızlıkla suçladılar. Karar. Çok yanlış bir şey yaptım. Ben işe yaramazın tekiyim. 2. Evren size aldığınız kararlara uygun bir gerçeklik hazırladı. Eğer siz işe yaramaz, beğenilmeyen, istenmeyen, çirkin, aptal, beceriksiz olduğunuz kararlarından birini ya da birkaçını aldıysanız, evren size bunu doğrulayacak bir gerçeklik hazırladı. Gelin, demin bahsettiğim inek örneğine dönelim. Çocukluğumda oldukça kiloluydum. O zamanlar olmam gerekenden kaç kilo daha fazlaydım hatırlamıyorum. Ama tek bildiğim pantolonlarımı iki ucundan tuttuğunuzda yelkenli gibi görünürlerdi. İlk olarak kim ve neden başlattıysa başlattı, inek bir süre sonra benim lakabım oldu. Çalışkan olduğum için değil, inek gibi göründüğüm için. Beni çok seven bir ailem vardı ama şakalarının ileride beni nereye götüreceğini düşünemiyorlardı. Ben bir ineğe benzediğimi düşünerek geçirdim bütün çocukluğumu. Hatta bir süre sonra ben bile şakalarıma bile bile malzeme vermeye başlamıştım. Ne zaman inek deseler möylemeye başlıyordum. Bile bile dedim çünkü bu yolla bile olsa ilgi çekme hoşuma gitmişti. Yıllar sonra ortaokul sıralarında inek şakalarının dozu iyice artmıştı. Hatta arada kavga ettiğimizde babam bana terbiyesiz inek diye bile bağırırdı. Sonra hastalığı ilerlediği için evin havası değişmiş ve inek olayı tamamen rafa kalkmıştı. Acaba? 3. Aldığınız kararların sonuçlarını yaşayacaksınız. İnek olduğuma, çirkin ve beceriksiz olduğuma inanmanın sonuçlarını elbette yaşadım. Liseden sonra üniversite zamanı gelip çattığında hala oldukça kiloluydum. Size söylemiştim. Konservatuar sınavlarına ilk girdiğim sene yaklaşık 145-150 kilo vardım. Şakalar bitmişti bitmesine ama ben hala içten içe bir inek olduğuma inanıyordum. Yani karar alınmıştı bir kere. Konservatuarın ilk senesinin sonlarına doğru evren bana aldığım kararın sonuçlarını yaşatmaya başlamıştı. Bakın nasıl oldu. Okulda çok güzel dostluklar edindim diyebilirim. En büyük zevkimiz derslerden sonra okulun avlusunda ya da hava soğuksa kantinde oturmaktı. O zamanlar Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda bütün sanat bölümleri aynı binanın içindeydi ve ortak bir avluyu kullanırdı. Bir gün yine diğer bölümlerden öğrencilerle avluda oturmuş geyik yaparken Teymur Alp geldi yanıma. O zamanlar sık sık birlikte takılırdık. Hadi akşam bir şeyler yapalım dedi. Ben gelemeyeceğimi çünkü bir işim olduğunu söyledim. 2 gün önce Türk Hava Kurumu'nun model uçak kurslarına yazılmıştım. Ve o akşam ilk defa uçuşa gidecektim. Ne işin var oğlum? Uçuşa gideceğim bu akşam. Konservatuar tarihine geçen yeni lakabım bu cümleden sonra takılmıştı. Çocuklar bizim uçan bir danamız varmış yahu. Lakabım uçan dana olmuştu. 90'ların başında konservatuarda okuyanlardan tanıdıklarınız varsa uçan dana neydi, kimdi diye bir sorun. O günden sonra uçan dana aşağı, uçan dana yukarı, herkes bana uçan dana demeye başladı. İneklikten danalığa hem de uçan cinsine terfi etmiştim. Evrenden torpilim var derken abartmamışım değil mi? Her istediğimi yapar bu evren sağ olsun, hiç kırmaz beni. 12. ayrımın sonu, sayfa 189.